Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu kardiyoloji uzmanım, uzman doktor Cem Özdem. Cem Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Cem Hocam bugün kardiyoloji uzmanı dedik. Kardiyoloji uzmanı ne iş yapar? Kalp ve hastalıkları ile ilgilenir.
Evet.
Ama biz bu sefer hastalıklarını öncelemeyelim de sağlam hallerinden bahsedelim istiyoruz. Baştan
çok
başlayalım.
Güzel olur. Çok güzel olur.
Cem Hocam, kalp dediğiniz nedir?
Kalp dediğimiz nedir? Öncelikli olarak kalp vücudumuzdaki belki de tek hareketli organ. Belki de değil, gerçekten tek hareketli organ. Vücudumuzda göğüs kafesinin içerisinde, her iki akciğerimizin arasında yer alan, vücudumuzun dolaşım fonksiyonlarını sağlayan organ. Dolaşım deyince hemen kısaca ondan da bahsedelim. Dolaşım dediğimiz şey, kandaki oksijenin taşıyan hücrelerin sirkülasyonunu sağlayan bir pompa aslında kalbimiz.
Pompa.
Evet.
Peki. Pompa ama haznesi falan da kendi içerisinde bu
evet,
arada.
Evet, bir pompa ama...
Ve otokontrolü var.
Evet, aynen öyle. Yani pompa deyince basit bizim bir elle basma tulumba tabii ki de aklımıza gelmesin. Çok hafif bir tabir olur. Böyle bir pompa ki bu fonksiyon olarak aynısını biraz önce söylediğiniz gibi kendine ait bir elektriksel aktivitesi, kendisine ait 4 farklı odacığı olan, birkaç farklı katmandan oluşan, aynı zamanda kendi dolaşımını da kendi kendisine sahip bir otoregülasyon sistemiyle düzenleyen mucizevi bir organımız.
Esasında bir kas dokusu değil mi?
Evet, esasında...
Yani kemik yok yapıda.
Evet, yapıda kemik yok. Esas pompa fonksiyonunu sağlayan kısmı kas dokusu. Bu kas dokusu deyince dinleyicilerimizin de aklına geleceği gibi aynı vücudumuzun diğer organlarında...
Koldaki
pazı gibi aynı ona benzer. Hatta ona çok çok benzeyen bir kas dokusuna sahip. Ancak kas dokusu değil tek muhtevası. Kas dokusu belki de buradaki pompa fonksiyonunu sağlayan ana madde.
Motorun itici gücü.
Motorun itici gücü diyelim ama motorun kusursuz çalışmasını sağlayan tek faktör bu değil. Bunun haricinde bir sürü faktör söz konusu.
Peki şimdi büyüklük ne kadar yaklaşık olarak? Bir yumruk kadar evet. Vardır Cem Hocam ama.
İlkokuldan bu yana hep anlatıla gelmiş olan herkesin kendi yumruk büyüklüğünde. Göğsümüzün orta hafif sol kısmında ve sol meme başımızın
oraya, biraz altında herhalde.
Oraya tam olarak oraya denk gelecek şekilde bir lokasyon olan. İz düşümü kaba tabirle o şekilde olan bir organımız.
Temel olarak yukarıdan aşağı bir çizgiyle çizip sağ kalp sol kalp diye mi ayırıyoruz fonksiyonel anlamda düşünürsek?
Tam bir düz çizgiyle demeyelim de kalbin fonksiyonel yapısı olarak sağ kalp ve sol kalp demek yanlış olmaz.
Bir de bunu enine böleceğiz tabii. İlkokul ağzıyla kulakçık karıncık diye.
Kulakçık ve karıncık aslında doğru, yani dinleyicilerimizin daha rahat anlayabilmesi açısından bu gerçekten öyle. Muhteva açısından bizim kardiyoloji pratiğinde uğraştığımız hastalıkların, ilgilendiğimiz hastalıkların cerrahisi de dahil olmak üzere %90'ı sol kalp fonksiyonlarıyla alakalı ve onların bozukluklarıyla alakalı.
Ne iş yapar Cem Hocam sol kalp?
Şimdi şöyle söyleyelim. Burada sol ve sağ kavramını açıklayabilmek açısından öncelikli olarak küçük ve büyük dolaşım kavramından biraz bahsetmek
buyurun,
lazım.
Buyurun, buyurun.
Küçük dolaşım dediğimiz ki bunu
ilkokuldan beri öğretirler ama bir türlü anlayamayız görmediğimiz için.
Evet ve çok enteresandır, bilinmeyen başka bir, burada hemen bir parantez içine bir bilgi vermek isterim. Küçük dolaşım, küçük kalp dolaşım dediğimiz İslam alimleri tarafından bulunmuştur. Yani kaynaklara baktığımız zaman hatta İbn Sina öncesi döneme ait verilerde bunu görebiliyoruz.
Ama şu anki modern tıp kitaplarının hiçbirinde geçmiyor.
Hiçbirine haliyle geçmiyor. Sol kalp fonksiyon olarak bahsetmiştik. Sol ve sağ olarak iki yana ayrılıyor. Küçük dolaşım dediğimiz şey kalbinden çıkan kirli kanın akciğerlere giderek akciğerlerde temizlendikten sonra tekrar kalbin sol kısmına gelmesi işlemi
sağdan
anlamına geliyor.
Sağdan çıkıyor.
Sağdan çıkıp
daha
soldan gelmesi.
Daha şöyle toplayalım. Vücuttaki kirli kan sağ akciğerin kulakçığından karıncığına, karıncığından akciğere, akciğerden dönüp sol kalbin kulakçığına diyelim.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Bu ara küçük dolaşım, yani kalp ve akciğer arasında bir kapalı devre.
Yani
bu.
Küçük dolaşımdan kastedilen şey, duyduğumuz şey kan, oksijensiz kanın oksijenlendirme işlemi. Yani akciğerle kalp arasındaki dolaşım işlemi.
Aslında
küçük dolaşım.
Aslında küçüklüğü sadece yolun küçüklüğü.
Yolun küçüklüğünden kaynaklı. Aynen öyle. Aynen öyle.
Peki sol kalbin üst kısmından girdi temiz kan. Sonra ne olacak?
Sonrasında da büyük dolaşım dediğimiz işlem başlıyor. Yani büyük dolaşımda dediğimiz şey temiz kan dediğimiz, yani oksijenden zengin olan kanın artık vücuda dağıtılma fonksiyonu. İki kalbin asıl ana fonksiyonu, mayor fonksiyonun sağlandığı yerde sol karıncık dediğimiz kısmında oluyor ve buradan da kan vücudun diğer dokularına dağıtılıyor.
Ama ben öğrenciliğimde bir de iyi kavrayamamışım demek ki ilk yıl anatomide. Yani anatominin ilerleyen zamanlarında öğrenebilmiştim ancak. Yani kalp burada ortada asılı duruyor. Buradan aşağı doğru bir hortum çıkıyor. Sağa sola dağılıyor. Değil. Kalpten yukarı doğru çıkıyor aslında hortum. Sonra bir kavis çizip aşağı doğru iniyor. Öyle değil mi?
Evet, aynen öyle.
Yukarı doğru kavis yaparken de beyni besleyen dalları gönderiyor.
Kesinlikle.
Aşağı doğru inmeye başlıyor. Nereye kadar? Kuyruk sokumu bölgesine
kuyruk kadar sokumu geliyor. Kuyruk sokumu bölgesine kadar geliyor ve orada iki ana dala ayrılarak sağ ve sol bacağımızın içerisine doğru damarlar uzalmaya devam ediyor.
Ama bu arada inişteki bu ana hattan muhtelif yerlere hatlar çekiliyor. Böbreği aynen. besleyen, karaciğeri aynen. besleyen damarlar çıkıyor.
Amiyane tabirle şehrin su tesisatı nasıl ki ana pompadan çıktığı yerden itibaren ücra köşeye gidene kadar farklı yerlere dağılabiliyor. Kalpte de kalp damar sistemi de aynı bu şekilde çalışıyor.
Peki bu kasılmaya şimdi geri gelelim. Fiziksel kısmı anladık. Kasılma nasıl oluyor? Yani kendi kendine bir kere bir düğmeye basılmış bu ömür boyu kasılıyor mu? Yoksa belli ileti düzeni var mı? Belli mekanizmalar tetikliyor mu kalbin çalışmasını?
Şimdi burada önce mekanik ve bu işin yani kalbin çalışmasını pompalan fonksiyonun iki ana başlıkta söyleyecek olursak bunun bir elektriksel fonksiyonu var. Bir de mekanik fonksiyonu var. Elektriksel fonksiyonu da mekanik fonksiyonu da ikisi de kendi kendine başlı başına mucizevi olaylar işin açıkçası. Kalbin yaratılıştan gelen öyle bir hücre dizaynı söz konusu ki kendi kendine ürettiği elektrik diyelim anlaşılıyor.
Kalbin voltaj diyelim üretme hatta. Potansiyeli de mi var?
Elektrik demek aslında yanlış olur ama vücuttaki bir takım iyonların kendi arasındaki dengeden kaynaklanan bir akım söz konusu.
Peki.
Bundan kaynaklanan bir kendi kendine elektriksel bir aktivitesi var. Ve bu aktivite vücudun diğer yerlerindeki sinir ağından da ayrı kendine ait bir otonomiye sahip. Hmm. Yani bunu niye söylüyoruz? Kalbin kendi kendine atmasından bunu söylüyoruz. Yani kendine,
beyin idare etmiyor mu kalbin atışlarını?
Buna katkısı var ancak direkt olarak değil.
Yani, ana belirleyici değil yani.
Ana belirleyici değil. Söz gelimi biz beyin ölümü gerçekleşmiş olan hastalarımızda beyin fonksiyonları çalışmadığı halde kalbinin attığını biliyoruz. Bu da buna yönelik başka bir ispat da.
Ne kadar sürer mesela beyin iptal olduktan sonra kalp 10 dakika daha çalışır mı?
10 dakika değil yani senelerce bile çalışabilir yani.
O kadar otonom.
Tabii ki de.
Peki sayıyı nasıl belirliyor? Şimdi biz biliyoruz ki kalp tepe atımı veya işte bunun periferdeki yansıması nabız istirahat halinde ufak tefek birinde yaşlı bir insanda 60 olabilirken genç bir insanda 120 olabiliyor. Bunu belirleyen
ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte şöyle kabaca, tabii bu çok kabaca bir konsept oluşmuş durumda. Şöyle deniyor. Kişinin belirli bir kalp atım sayısı var. Yani ömrü boyunca yaşayacağı sağlıklı bir ömür
geçirecek. Fabrika ayarı.
Fabrika ayarı diyelim. Burada kişinin bu atış sayısını tüketmesiyle işin açıkçası biraz da alakalı. Yani buradan ne demek istiyoruz? Kabaca kalbin daha yavaş atması bizim daha çok istediğimiz bir şey. Peki yavaş at.
Abi bir saniye Cem Hocam, ben bunu ilk defa duyduğum için çok ilginç geldi bana. Yani ben doğdum işte şu tarihte, bana dediler ki benim genlerim kodlandı, İşte bunun kalbi 1.863.000 kere atacak. Hı hı hı. Bunu istersem 40 senede kullanırım, istersem 80 senede.
Evet çok çok kaba tabir. Tabii bu yanlış anlaşılmasın. Yani bu mevcut bulguları yorumladıktan sonra böyle bir şey ortaya çıkıyor.
Aslında %100 doğru olmasa doğru bile ama gene bir
evet, evet.
yol göstericiliği var. Peki ne yaparsam bu hakkımı çok kullanmış olurum?
Şimdi şöyle söyleyelim. Kalbin az atmasının neden önemli? Şu açıdan önemli. Kalbin az atıyor olması, yani sayısal olarak konuşuyoruz. Nabızdan bahsediyoruz.
Dakikada 60 mı az mesela?
60 mesela. Normalde kalbin atması gereken normal aralık zaten 60 ile 100 arasıdır. Eforla birlikte ya da bir takım stimülasyonlarla 100'ün üzerine çıkabilir. Ya da bazı hastalık durumlarında ya da bazı istisnai durumlarda da 60'ın altına düşebilir. Burada az atmasındaki anlam şunu ifade ediyor aslında. Kalbin efektif çalışması, yani bizim kondisyon dediğimiz şeyle de biraz da alakalı. Yani biz bunu nerede görüyoruz? En çok sporcularda, ikincisi de bedensel olarak ağır efor gerektiren işlerde çalışan kişilerde görüyoruz. Bu kişileri muayene ettiğimizde kalbinin diğer kişilere göre birazcık daha hem anatomik olarak daha farklı olduğu hem de sayısal olarak nabız olarak daha düşük nabızla çalıştığını görüyoruz.
Az atışla çok iş yapabilme becerisi mi diyeceğiz buna?
Kabaca evet.
Peki onun dışında mesela ben ömür boyu çok heyecanlı bir insan olarak yaşasam, kalbim sürekli 100-100-100 ile gitse bu benim biraz da erken öleceğim anlamına mı geliyor?
Böyle bir
veya
şey demek...
huzur hali, sakinlik, böyle biraz kendine sahip olabilmek de ömrü uzatır mı?
İşin açıkçası yapılan çalışmaları yorumladığımızda böyle bir şey dememiz çok da yanlış olmaz.
Peki. Çarpıntı ne demek Cem Hocam?
Çarpıntı şu anlama geliyor. Öncelikli olarak hasta çarpıntı dediğinde neyi tarifliyor? Bunu anlamak önemli. Çarpıntı dediğimizde toplumda hastalarımızın büyük çoğunun aslında tarif etmeye çalıştığı şey kalbinin hızlı atması. Kalbinin hızlı atmasının kişide birçok farklı nedeni olur. Bu bir hastalıktan da kaynaklanabilir. Bu aslında kişinin kendi kendine tolere edemediği bir fizyolojik durumdan da kaynaklanabilir. Bunun ayrımını yapmak işin açıkçası önemli en başta.
Psikolojik sebepler olur, aşırı sıcak olur.
Şöyle söyleyelim, çarpıntı yakınmasında kardiyak nedenler aslında daha sonra saymamız gereken nedenler. Yani kişinin çarpıntı var dediği zaman bakılması, araştırılması gereken şeylerin en başta gelenleri zaten kalp dışı nedenler.
Öncelikle, öyle mi?
Aynen öyle.
Peki, o zaman yani bu çarpıntı nedeniyle ömrümüzü kısaltmış olmuyoruz.
Evet.
En azından. Peki şimdi kalp kendi kendine otomatiği ayarladı. Bir kan kitlesi lazım. Kan geldi, doldurdu. dolduğunu anlayınca kapaklar kapandı. Bir uyarı gitti. Kalp kasıldı. Kanı fışkırtarak attı. Öyle mi?
Evet.
Yeteri kadar kan yoksa peki?
Yeteri kadar kan yoksa kasıt iki çeşit olabilir. Bir kanın hücre kısmı, yani hücre ihtiva eden kısmında bir eksiklik vardır. Ki bunlar al yuvarlar diyoruz. Bir
de hacim normal, kansızlık var sadece.
Evet, kansızlık var. Bu da topluma kansızlık olarak dediğimiz zaten hastalığa tekabül ediyor. Bir de kanın sıvı kısmı, sıvı materyalin olduğu kısım var. Bu da en fazla dehidratasyon dediğimiz, yani kişinin vücudundaki yeterli sıvı olmamasıyla
veya işte kaza, yaralanma gibi, evet, şeylerde.
Benzer durumlarda olabilecek şekilde izah edilebilecek bir durum. Bu durumlarda haliyle kalbin performansında zaten ayrıca bir artma meydana geliyor. Neden artma geliyor? Çünkü sizin taşıdığınız materyal az. Bu nedenle bu elinizdeki sınırlı materyali daha fazla sirküle ettirmek zorundasınız.
Ben bir seferde işte bir birim pompalıyorsam ve bu bir saatte, bir dakikada 60 kereyle sağlanabiliyorsa, eğer yarım birime dönüşmüşsem 120 kere atmam gerekiyor.
Aynen öyle.
Yorulmaz mı peki?
Yoruluyor. Zaten biraz önce sorduğunuz soruyla da bunu birleştirecek olursak şunu diyebiliriz. Bize çarpıntı yakınmasıyla gelen hastalarımızın çok ciddi bir yekünü zaten altta yatan bilmediği bir kansızlık yakınması. Yani kan eksikliği nedeniyle bu çarpıntıyı hissediyor. Kalbindeki atış fazlalığı.
Problem değil aslında.
Problem, evet, bir problem değil. Kalbin bunu bir düzeltmek için yaptığı bir rebound mekanizma aslında.
Telafi ediyor.
Telafi etmek için yaptı.
Kompansasyon var. Peki şimdi Cem Hocam, akciğerlerden geldi temiz kan. Kalp bunu doldurdu. İşte bir dakika içinde ortalama 60-80 kere bu işlevi yaptı. Yani bir saniye içinde dolup boşalabilen bir sistem.
Evet.
Ya bu kadar mükemmel de çalışmış oluyor. Yani
haliyle.
Bir dolma boşalması bir saniyeyi geçerse zaten düşüp bayılıyoruz herhalde.
Bir saniyeyi demeyelim de beynin belirli bir süre kan alamamasına bağlı olarak meydana gelebilecek sıkıntı diyelim. Burada eğer kalp bu fonksiyonu, pompalama fonksiyonunu bir 5-6 saniye kadar kesinti söz konusu olduğunda kişi bayılıyor zaten. Bizim bayılma, senkop dediğimiz durum meydana geliyor.
Peki buna neler sebep oluyor?
Bunun çok farklı nedenleri var ve yine bunun da çok büyük bir yekünü kalp dışı nedenlerden kaynaklanıyor.
Kalple alakalıysa zaten tamiri de çok mümkün olmuyor herhalde.
Aslında tam tersi, şöyle diyelim, bu tarz yakınmaları olanlarda kalple ilgili bir neden olduğunda en azından biz kalbinden kaynaklandığını bildiğimizden buna yönelik tedavi vermemize kolay oluyor. Ama non-kardiyak bir neden olduğunda araştırması biraz daha geniş bir yelpazeye yayıldığı için daha fazla sıkıntı oluyor.
Peki tansiyon ne demek?
Tansiyon dediğimiz şey de aslında tansiyon İngilizce tension, yani basınç. Damar içerisindeki basınç
gerilim.
Anlamında. Gerilim. Yani kişinin sağlıklı bir kişide olması gereken kan basıncı dediğimizde belirli bir damar içerisinde o sıvı kısmı ve hücrelerden oluşan o muhtevanın belirli bir basınçla orada duruyor olması gerekiyor. Kastedilen şey aslında tansiyon.
O istediğim gerilimde istediğim basıncı oluşturacak tansiyona sahip olmasam organ olarak çalışamıyorum zaten.
Organ olarak çalışamıyor. Bunun fazlalığı zaten hipertansiyon dediğimiz bir rahatsızlık.
O da yıpratıyor.
O nedeni zaten biliniyor. Hipotansiyon dediğimizde düşük tansiyonda işte bu hayati fonksiyonların devamı için ya da sağlıklı bir şekilde devamı için gerekli olan kan içerisindeki basıncın sağlanamaması anlamına geliyor.
Peki şimdi biz kalbimiz olması gerekenden fazla atıyor ya da olması gerekenden az atıyor.
Hı hı.
Bunları idracı organına, burada yani bu kasılmayı sağlayan elektrik aktiviteyi üreten hücreler mi kabahatli?
Şimdi şöyle söyleyeyim, bu da multifonksiyonel, multifaktöryel bir durum. Vücutta eğer başta beyin olmak üzere sirkülasyonla, dolaşımla ilgili bir eksiklik söz konusuysa beyin, ama beyinde bizim kendi istemli olarak kontrol ettiğimiz kısım değil, otonom sinir sistemi dediğimiz, yani bizim istemimiz dışında çalışan sinir sistemi kalbe uyarı gönderiyor. Diyor ki amiyane tabirle yine fonksiyonda bir yetersizlik söz konusu ya...
Kendine çeki düzen ver.
Kendine çeki düzen ver ya daha fazla tek seferde pompala, ki bu olabileceği için genel olarak mekanizma atış sayısının hızlandırılması üzerine kurulu. Yani burada biz sempatik ve parasempatik aktivasyon dediğimiz, yani sempatikten kastım vücudun alert hale geçtiği, kendini uyarı haline çektiği, vücudun kendini korumaya aldığı an, yani stres anında ortaya çıkan sinirsel aktivasyon, sempatik sinir aktivasyonu. Buna bağlı olarak kalp hızında bir artış zaten söz konusu oluyor. Kişilerde bu illaki bir stres anı olmak zorunda değil. Biraz önce işte saydığımız gibi bir takım rahatsızlıklarda, işte vücuttaki sıvı eksikliği ya da kansızlık durumunda bu kronik döneme yayıldığı için kişinin kalp atışı mesela sürekli yüksek seyredebiliyor. Ya da bir takım hormonal hastalıklarda da yine aynı şekilde beyin sanki bir ortada bir stres durumu varmışçasına kalbi sürekli fazla fazla çalıştırıyor. Bunun tam tersi durumda da yani vücudun kağıt halinde rahatlık özellikle yemek sonrası ya da uyku hali ya da uyku öncesi dediğimiz o durumda kişinin tamamen relax hale geçtiği, vücudun herhangi bir tehdit algısının olmadığı halde de kalp atışlarında bir yavaşlama görüyoruz ki bunda da yine beynin parasempatik dediğimiz aktivasyonu ile bu mümkün oluyor.
Peki çay kahve içtiğimizde niye kalbimiz çok atıyor hocam?
Çay kahve içtiğimizde neden kalbimiz çok artıyor? Bu içeceklerin içerisinde kahvedeki kafein, çaydaki teofilin dediğimiz maddelerin uyarıcı etkisinden kaynaklanıyor. Yani bunlar bir çeşit stimülan madde.
Vücuttaki her yeri uyarıyor. Uyanıklık merkezinde uyarıyor. Sindirimde uyarıyor. Kalbi de uyarıyor.
Genel itibariyle sempatik aktivasyonu artırıcı yönde bir uyarı yapıyor.
Peki çok çay içsem o bahsettiğiniz teoriye göre işte 1 milyonlu kalp atım hakkım vardı. Her içtiğim çay bardağıyla birkaç tanesini götürüyor muyum? İçtikçe çay erken mi ödürüz acaba?
Yok. Bunu dememiz çok yanlış olur.
Peki şimdi başka faydalarına binen çay kahveye geçelim ama mesela sigaranın buna etkisi nasıl?
Sigara burada zarar konusunda çok yönlü bir zarar söz konusu. Ancak en çok bilinen bu nikotin dediğimiz maddenin yine aynı benzer biraz önce saydığımız
kalbi yorması.
Çay ve kahvenin içerisindeki o maddelerle benzer şekilde kalbi yoran yani atışları hızlandıracak şekilde etki yapan bir özelliği var nikotin dediğimiz maddenin.
Şimdi ben bir de şunu merak ediyorum. Kalp belli bir kirli kanı topladı, akciğere gönderdi. Bunu temizleyip bana geri gönderin diye. Peki akciğerle bu uyumu kim sağlıyor? Yani kalp ne kadar gönderirse akciğer hepsini almak zorunda mı? Alır mı? Kapasitesi var mı?
Evet.
Çok sigara içenler mesela işte bu alanı daraltıp kalbe yük mü çıkarıyor? Motoru yakıyorlar mı bu şekilde?
Yok hayır. O şekilde dememiz yanlış olur da. Zaten normal istirahat halinde akciğer kendi fonksiyonel kapasitenin tamamını kullanmıyor.
Ha, fazlası var.
Fazlası var zaten. Yani fonksiyonel olarak zaten ihtiyaç anında kendi kapasitesini zaten üstüne çıkabiliyor. Akciğer hastalığı olan yani çok sigara içmiş kişilerde ki problem akciğerin bir takım destek yapılarındaki problem ve alveoler düzeyde yani akciğerin kendi yapısındaki bozulmadan kaynaklanan yeteri kadar ortamın oksijenlendirilememesi ya da zehirli gazların uzaklaştırılması temeline gerçekleşiyor.
Böyle olunca o alveollerin duvarları kalınlaşıyor. Oksijenin alınıp karbondioksit alınıp oksijenin verilmesi işi gerçekleşebilir
evet,
değil mi?
Evet. Oradaki durum kalptekinden biraz daha bağımsız.
Ama neticede organlara istenen oksijenin sunulamaması olarak neticeleniyor.
Sadece oksijenin sunulamaması değil, karbondioksitin de istenilen düzeyde uzaklaştırılamaması.
O da sersemlik yapıyordur en azından.
Evet.
Peki. Şimdi Cem Hocam biz kalple ilgili faaliyetleri konuşuyoruz da gidip kalple ilgili bir acil servis hekimine kardiyoloğa ne desek ne şikayet söylesek mutlaka cevabı şu olacak. Bir EKG çekelim.
Evet EKG dediğimiz.
Bir EKG çeksek Cem Hocam.
Bir EKG çeksek dediğimiz zaten kardiyolojinin pratiğindeki temel.
Elimiz ayağımız.
Temel tanısal testlerden en başta geleni. EKG dediğimiz elektrokardiyografi yani kalbin elektriksel olarak grafisinin çekilmesi. Yani elektriksel aktivasyonun kağıt üstüne dökülmesi. Burada biraz önce konuşmanın başında değindiğimiz gibi kalbin kendine ait bir otonom elektriksel aktivitesi var demiştik. Kendi kendini çalışması sağlayan bir nevi pil hüviyetinde bir durumu var demiştik. EKG ile biz işin açıkçası bunu kağıt üzerine döküp bunu yorumlamaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Ancak bu elektriksel aktivite başlı başına kalbin diğer yapılarından bağımsız ayrı bir elektrik hattı gibi olmadığı için kalple ilgili her türlü durumda, her türlü hastalık ya da patolojide hatta fizyolojik değişiklikte biz bu EKG'de de bir takım değişiklikler görüyoruz.
Yani çay, kahve, sigara içmiş ve yorularak EKG'ye gelmiş biri de aslında çarpıntısı olan bir adamla aynı EKG'yi verebilir bize.
Aynen öyle.
Ne olacak? 10 dakika sonra bir daha çekeceğiz, normal çıkacak.
Aynen öyle.
Peki. Cem Hocam şimdi biz bu programımızın ilk kısmında kalp nedir, ne işe yarar diye hani ne işe yarar demek bile abes belki. Yani kalpsiz olur mu mümkün değil olmaz. Olmaması halinde olmayacak organ çoktur ama mesela böbreklerden birini kaybedersiniz biriyle ömür boyu tamamlarsınız.
Evet maalesef kalp için bu mümkün değil.
Yani kalp belki birkaç saniye beyinle ikisi herhalde böyle saniyeler içinde işlemi iptal edecek organımız. Bunun fizyolojisinden bahsetmeye çalıştık. İkinci kısımda da kalp sağlığımızdan, kalp sağlığımızı korumaktan ve ne yapmamamız gerektiğinden bahsedeceğiz inşallah. İlk kısımda i̇nşallah. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyicilerimiz için uzman doktor Cem Özde ile kardiyolojiden bahsediyorduk. Kalbin fonksiyonlarından, kalbin faaliyetlerinden, mucizevi özelliklerinden bahsetmiştik Cem Hocam. Şimdi Cem Hocam sistem çok iyi kurulmuş bunu anladık.
Evet mükemmel.
Devir daimi sağlayan çok nitelikli bir pompadan
evet.
Bahsediyoruz. Peki şimdi biz en basitinden düşünsek, ben 3-5 mekanizmada bile kurabilirim. Bir su motoru düşünsem, önünde su olan. Bunu yakmanın birkaç yolu vardır. Evet. Yakmamanın da birkaç yolu vardır muhakkak ki. Evet. Ne yapalım şimdi, bir kalbimize nasıl daha iyi bakarız? Tabii bunun cevabı muhtemelen şu. Bozmayarak iyi bakarız. Yani önce zarar verme, sen zaten o kendisi iyi yapıyor.
Kesinlikle.
Ama gene de ben biraz pozitif yaklaşmak istiyorum önce konuya. Neler yaparsak kalp sağlığımız daha iyi olur? Egzersiz mi? Omega 3, omega 6 mı? Nedir? Bilimsel bir şey var mı elinizde?
Şimdi burada bu pompayı bozan, pompayı sizin de söylediğiniz gibi yakan, çalışmaz hale getiren hastalıklardan önce bir bahsedelim. Ki aslında hastalıklar diyoruz da burada bizim günlük pratikte yine uğraştığımız bu hastalıkların en büyük çoğunluğunu, en büyük yekününü oluşturan koroner kalp hastalıkları dediğimiz hastalıklar. Yani kalbin bu pompa fonksiyonunu bozulmasına sebep olan rahatsızlıklar koroner kalp rahatsızlıkları büyük çoğunluğu.
Cem Hocam, biz az önce şeyden bahsetmiştik. Kalp aort ana damarla kanı pompalıyor. Her organ buradan dal alıyor. Şimdi aklıma geldi. Peki kalp nereden dal alıyor bu arada? Şimdi koroner deyince o geldi aklıma.
Tam onu söyleyecektim. Koroner arter hastalığı deyince dinleyicilerimizin aklına başka bir yerdeki bir damar gelmesin. Yani toplumda işte enfarktüs, kalp krizi vesaire diye duyduğumuz bu rahatsızlıkların tamamı kalbin bu pompa fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayan, dokuyu besleyen ve yine kalbin içerisinden çıkan damarlar aslında. Yani pompanın kendi kendine çalışmasını sağlayan, kendisini besleyen yapılar diyelim. Kaba tabirle. Onlardaki bir arızadan kaynaklanan
ki
problemler.
Ki bunların en kalını da birkaç milim çapında damarlar herhalde.
Evet, en kalını, yani kalpte bu konuştuğumuz damarların en genişi, en büyüğü maksimum 4.5-4.6 milim kadar olabiliyor.
Peki ne yaparak bunu bozuyoruz? Ne yapmamalıyız? Ne yaparsak daha iyi bakmış oluruz?
Bu koroner kalp hastalıkları dediğimiz zaten şu an dünyada da ülkemizde de en önde gelen hastalık ve ölüm nedeni zaten. Bu kadınlarda da erkeklerde de böyle. Bu yine çok multifonksiyonel bir problem. Şöyle ki toplumda işte bu endüstrileşen toplumlardaki görülmesi zaten hastalığın bizim yüzyılımıza ait bir hastalık olduğunu bize zaten söylüyor. Burada birincil gelen problem bizim yaşam tarzımız.
Hareketsizlik mi?
Hareketsizlik, beslenme, sigara kullanımı. Bunlar bize bakan yönler. Bir de bizim müdahale edemediğimiz, yani hastalık olarak bir takım hastalıkların zemininde ortaya da çıkabiliyor ki bunlardan en önemli problem de şeker ve tansiyon.
Bunların çoğu da beslenmeyle alakalı oluyor.
Evet, bunların büyük çoğunluğu da yine beslenmeyle alakalı. Yani burada kabaca bunları söyleyecek olursak iyi gelişmiş toplumların rahatsızlığı aslında kalp damar rahatsızlıkları.
Gelişmemiş toplumlarda da daha uzun yaşamıyor insanlar Cem Hocam. Onu ne yapacağız?
Onlardaki problemler de maalesef başka türlü.
Ecel gelmiş cihane diyorsunuz.
Aynen öyle.
Peki gene aynı yere geri dönelim. Bu omega 3 omega 6 yağ asitlerinin kalp koruyucu etkisi var mı? Bilimsel kanıt var mı?
Onunla ilgili tartışmalıydı konu. Şu anki güncel verilerimiz bunların herhangi bir işe yaramadığı yönünde.
Çok güzel. Egzersiz yaparsam kalbim daha uzun süre kullanabilir miyim?
Aynı şekilde bu dediğiniz de doğru. Bunu zaten konuşmamızın başında da söylemiştik. Egzersizle hem kalbin kendi fonksiyonlarını sağlamasını, yani kendi fonksiyonlarının yerine getirilmesi konusunda daha performanslı hale getiriyoruz. Hem de egzersizle sağlanan bir takım sekonder kazanımlar elde ediyoruz.
Peki egzersiz nedir? Yani ne yaparsam bunu sağlamış olurum? Mesela iş yerinde bütün merdivenleri yürüyüp çıkıp insan bir şey fayda eder mi?
Şöyle söyleyelim. Egzersizden kastettiğimiz şey şu kabaca. Vücut sıcaklığımızı 1,5-2 dereceye kadar artıracak ya da kalp atışlarını %20 kadar fazlalaştıracak olan ve düzenli yapılan egzersizleri biz aslında egzersiz
Peki bu
diyoruz.
Yaşa cinse göre değişiyor herhalde. İşte ben 40 yaşındayım. Aktif çalışan bir adamım. İşte kilom 78. Ben ne spor yapmalıyım?
Yani mesela şöyle söyleyeyim. Çok duyduğumuz bir şey bu. Yani ben işte çok aktif bir hayatım var. İşte ben çok aktif çalışıyorum.
Spor mu yapalım üzerine?
Evet, ne iş yapıyorsunuz dediğinde işte ben ev hanımıyım. İşte çoluk çocuğa bakıyorum. Aynı şey. Aynen. İşte bizim işimiz ağır. Ne yapıyorsunuz? İşte biz bankada çalışıyoruz falan filan. Getir götür işimiz çok fazla oluyor. Yani bunlar maalesef bizim anlattığımız anlamda egzersize karşılık gelmiyor bu çalışmalar.
Nedir? Benim günde 45 dakika koşmam mı lazım mesela?
Günde 45 dakika değil. Bizimki gibi sedanter yaşamı olan ve günlük olarak işte 8-10 saat arası zamanını çalışarak geçirmek zorunda olan kişiler için gün aşırı yarım saat kadar, bu onu 40-45 dakika uzatırsak çok daha iyi olur, yapılacak olan biraz önce saydığımız şartları sağlayan sporların hepsi diyelim.
Ya bütün sporlar, voleybolda oynasam bu, yüzmede oynasam bu.
Aynen öyle.
Peki 50 yaşında 60 yaşında bir amcam teyzem bunu yapamaz, o ne yapacak?
Onlar için de daha basit bir şekilde bunu ifade edecek olursak hızlı yürüyüş bunu karşılayabilir.
Peki bir şey seyrederken üzülsem, heyecanlansam, kalbim çok atsa bu da sayılır mı?
Hayır, bu da sayılmaz. Bu da sayılmaz maalesef.
Peki bu çok anlatılır. İşte zeytinyağı yiyiniz, katı yağdan kaçınınız tarzı şeyler. Bunların bir aslı astarı var mı?
Bunlarla ilgili aslı astarı şöyle diyelim. Buna yönelik olan yapılan araştırma, konuşma ve tavsiyeler ifrat ve tefrit arasında. Yani biz şunu biliyoruz. Kolesterol dediğimiz problem gerçekten kalp damar sağlığı ve hastalıklarıyla ilişkili. Ancak şöyle bir şey var. Buna yönelik olarak koruma amaçlı yapılan, kolesterolü düşürmeye yönelik olan tedaviler sadece bizim hasta dediğimiz, yani belirli bir hastalığı saptanmış olan kişilerle alakalı iyileşme ve onların hastalığının düzeltilmesi ya da koruyucu olması yönünde katkı sağlayabiliyor. Yani herhangi bir hastalığı olmayan kişinin kolesterolünün gerçekten sürekli olarak düşük tutulması ya da bu yönde bir tedavi uygulanmasının nedenle faydalı olduğu konusu da birazcık tartışmalı.
Yani bu kolesterol için iyiden iyi bir muamma haline geldi.
Ya aslında muamma değil. Muamma değil. Sadece toplumun bununla ilgili olarak toplumun bilgilendirmesi gereken kişilerin konuyla ilgili çok fazla spekülasyon yapması. Yani bunda aslında bir gri bir zon falan yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yapılması gerektiği, hangi durumlarda tedavi uygulanması gerektiği, bunların hepsi kılavuzlarda belli.
Hangi kişilere uygulanması gerektiği belki daha çok.
Aynen öyle. Hangi kişilere uygulanması gerektiği, bunların hepsi belli.
Yani 7 milyar insan varsa aslında 7 milyar tane kolesterol normali vardır desek?
Yok, bunu dememiz yanlış olur. Bunu dememiz yanlış olur çünkü bunun da bir aralığı söz konusu. Tedavi açısından aralığı söz konusu. Şu an için tedavi konusunda uzlaşı sağlanamayan şey ne kadar düşürelim? Yani nereye kadar düşürelim? Yani düşürmesi gerektiğinde herkes hemfikir. Ancak nereye kadar düşürelim? Ve kimlerde nereye kadar düşürelim? Yani tartışma aslında biraz buraya yoğunlaşıyor.
Peki kolesterolümüz çok olduğunda ne oluyor? Damar duvarlarını zedeleyerek kalbi mi besleyemiyoruz?
Bizim ateroskleroz dediğimiz, yani damar sertleşmesi dediğimiz rahatsızlık ve bu temelde gelişen işte yüksek tansiyon, kalp krizi, koroner kalp hastalıkları, serebrovasküler hastalık dediğimiz işte felç.
Bütün organların ilgili, yetmezliği aslında.
Damarla ilgili olan bütün yani tüm damar sisteminin etkileyen bir rahatsızlık
ateroskleroz. Damar sertliği kalbin hastalığı değil aslında, böbreğin de hastalığı.
Damar sisteminin hastalığı. Yani bizim endotel dediğimiz damarların yapısını oluşturan hücrelerin hastalığı ateroskleroz. Hatta amiyane tabirle ateroskleroz'un damarların, endotelin kanseri dememiz bile yanlış olmaz yani.
Tabii büyüyen bir kitle var orada da.
Aynı onun şekilde ve bunun bu plakların, bu aterosklerotik rahatsızlığın gelişmesinde kolesterol bir yakıt görevi görüyor. Öyle söyleyelim.
Oradaki kitleyi mi büyütüyor? Üzerinde birikiyor mu?
Üzerinde birikiyor. Ancak biriken sadece oradaki kolesterol değil tabii ki de.
Başka ne var?
Kolesterol vücuttaki bir takım farklı durumlardan etkilenerek kendi öz yapısını kaybederek daha damar duvarında hasar oluşturmaya meyyal bir form oluşturduktan sonra, o hale modifiye olduktan sonra damarda hasar meydana getiriyor.
Hasar meydana getiriyor. Damarı yavaş yavaş tıkıyor. Belki bir plak kalkıyor. Tamamen tıkayabiliyor bir anda.
Evet.
Ve bu ya organda birinci ihtimal yıllar süren yetersiz beslenmeye bağlı yıpranmalar ya da ani bir tıkanmayla infarkt hadisesi.
İnfarkt hadisesi, evet.
Peki kolesterol yaptığı kesin bilinen diyetler var mı?
Kolesterol yaptığı kesin olarak
iddia edilen çok var da.
Kesin yaptığı var. Onu şöyle söyleyeyim. Burada tabii hemen konuşma ve tartışma tereyağı ya da çiçek yağı, zeytinyağı eksenine kayıyor. Aslında böyle değil. Burada kastedilen şey, asıl zararlı olduğu kesin olarak bilinen şey, doymuş yağlardan zengin olan. Yani neyi kastediyoruz burada? Burada endüstriyel olarak üretilen yağları kastediyoruz. Yani sana yağı, margarin. Yani bunların kolesterol konusunda kesinlikle zararlı olduğunu artık biliyoruz.
Margarin kötü, bunu koyduk. Sıvı yağ kesinlikle iyi mi?
Şimdi iyi deyince de hastalarımız çay bardağıyla sıvı yağ içmeye başlıyorlar. Bunu kastetmiyoruz.
Makul miktarda sıvı yağ size zarar vermez.
Yani şunu biliyoruz. Akdeniz mutfağı, yani Akdeniz havzasında yaşayan ülkelerde yaşayanlardaki bu hastalıkların görülmesinin az olmasını temel olarak zaten bununla bağlaştırmışlar ve bunun ondan kaynaklandığını biliyoruz.
Peki onun dışında yağı geçtik. Kırmızı et beyaz et meselesi?
Kırmızı et beyaz et meselesi de yine aynı şekilde. Yani burada şimdi ben belirli bir beslenme algoritması ya da bir beslenme tavsiyesi işin açıkçası vermek istemiyorum. Çünkü burada dediğim gibi insanlar bunları yanlış anlayabiliyorlar. Yanlış anlamaktan kastettiğimiz şey aslında şu. Yani şunu yiyin ya da şunu yemeyin dediğimiz zaman onun kesin olarak tüketilmemesi ya da sürekli olarak onun sanki bir yemeğin ana unsuruymuş gibi sadece ona odaklanan bir beslenme alışkanlığına dönüşüyor bu. Yani biz bunu istemiyoruz işin
normal
açıkçası.
Normal beslenin diyoruz yani.
Normal sağlıklı beslenin. Sağlıklı beslenmekten aslında kendi açımdan verebileceğim en önemli tavsiye işlenmiş gıdalardan uzak durulması. Yani işlenmiş ve endüstriyel gıdalardan uzak durulması.
Çok zor, akşama kadar onları yiyoruz.
Maalesef. İşte zaten temel problem bu.
Çünkü sıkıştığımız nokta şu. Biz bebeklere bebek beslenmesi anlatıyoruz. 8. ayda ne verelim? Bir de aileler özellikle bu balık yağlarının reklamı çok fazla yapıldığı için balık yağı verelim. İşte biz balık yağı kapsülü önermiyoruz, şurup önermiyoruz. Ne yapalım? Balık tüketelim. Şimdi balıkla ilgili mevzular. Bir kongrede bir doktor hanım anlatıyor. Çocuğunda idrar yolu iltihabı çıkmış ve bu idrar yolu iltihabı birçok antibiyotiğe karşı dirençti. Direnç demek yani bu çocuk daha önce bu antibiyotiği kullanmış, mikrop da bunun şifresini çözmüş demek.
Artık ona işe yaramıyor demek.
Yalnız anne doktor çocuğu da kendisi bakmış. Çocuk 2 yıl boyunca bir tek antibiyotik kullanmamış. Ayrıca direnç gelişen mikrop organizma, direnç gelişen antibiyotik siprofloksasin dediğimiz grup. Yani 18 yaş altına zaten kullanılmayan bir antibiyotik. Gerekse, evet. Ya anne diyor ki bu tahlil yanlış. Tekrarlanıyor. Tahlil gene öyle. Nereden olabilir? Bu araştırmaya başlıyorlar. Akıllarına ilk gelen şey şu. Anne kitabı okuyarak işte böyle bir beslenme. Haftada 3 kez bir porsiyon çupra balığı yemesi gerekiyor. Çupra Ankara'da yaşıyorlar. Nereden gelir? Çiftlikten gelir. Hı hı. Çiftlik balıkları da neticede balık. Yani çiftlikte üretilen bir malzeme. Kırılıyorlar. Bunlar da hastalık ölüyorlar. Bunların içerisine antibiyotik katılıyormuş.
Evet.
Orta boy bir çupradaki belki bir avuç içi kadar bir balık neticede 1 gram siprofloksasin var.
Zaten burada kastedilen şey biraz önce size söylemeye çalıştığım işlenmiş gıda, endüstriyel gıdadan kastettiğimiz şey şu. Bu söz konusu doktor arkadaşımız burada bahsettiği şey aslında balık değil. Balığımsı yani. kabaca. Yani
makineden çıkmış balık.
Makineden çıkmış yani bu endüstriyel olarak üretilmiş bir şey. Yani kendi kendine çoğalan ya da kendi mukadderatına uygun olarak büyüyen, gelişen bir şey değil.
Şimdi o zaman ikincisine geliyoruz Cem Hocam. Burada mevzu böyle çözülmüş. Yani çocuk çok miktarda siprofloksasin antibiyotiği almış, çupra cinsi balığı yediği için o antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş bir vücudu var. Neyse hani ölümcül kalımcı hastalık bir şey değil, bu düzelip gidecek bir şey. İkinci boyut daha henüz rivayet safhasında olmakla birlikte daha korkunç. Ne yapalım? Çiftlik balığı almayalım, doğal balık tutalım, boğazdan kendimiz tutalım. En çok Türk halkının sevdiği balıklardan mezgit. Mezgitin içinde bulunduğu grup dip balığı grubu imiş.
Evet.
Ve bu dip balıkları da boğaz gibi gemi trafiğinin yoğun olduğu yerlerde gemi artıkları, gemilerden süzülen kurşun, civa, arsenik gibi ağır metallerle dolu olduğu için eğer mezgiti de çok yerseniz otistik oluyor çocuğunuz.
Evet maalesef.
Ne yapalım? Somon balığı yiyelim. En iyisi o. Omega 3, omega 6 en çok onda.
Burada somon balığıyla ilgili olan problem de mesela Türkiye'de Karadeniz somonu ya da,
o da zaten
yerli somon diye geçer. Biraz önce aynı sizin bahsettiğiniz gibi çiftlikte yetiştirilip denize salınan balık.
Yani antibiyotikten zengin somon anlamında.
Kesinlikle.
Ya da ne yaparsınız? O zaman daha doğal ortamdan gelen, Norveç'ten gelen somonu yiyelim. O da geçen sene tutulmuş muhtemelen. Dolaptan geliyor çünkü. Şimdi ne oldu? Biz bu işten ne anladık? Efendim omega 3 yağ asitleri faydalıdır. Kırmızı etten kaçınalım, beyaz et yiyelim. Bu. Şimdi ne yapacağız hocam? Dağ mı çıkalım?
Burada daha, tabii ki de daha çıkmayalım ama
detoksu nasıl sağlayacağız yani?
Detoksu sağlayabilmemiz mümkün değil. Yani bu benim şahsi görüşüm. Detokstan kaçabilmemiz mümkün değil. Yani bu maalesef bizim yaşadığımız yüzyılın problemi.
Derdi de bu.
Problemi bu.
Eskiden insanlar veba oluyordu, grip olup ölüyorlardı. Şimdi antibiyotikler var, olmuyorlar ama.
Evet.
Şimdi de bu.
Yani bu konuşmanın muhtevası ve içeriği buradan kahrolsun kapitalizme kadar uzanır yani.
Ama alternatif üretemiyoruz. Yani dağa çıkıp bir köyde yaşasak desek orada da başka dertler olacak muhtemelen.
Mümkün değil.
Orada da tetanoz olup ölürüz. Allah.
Aslında yani burada yani biraz konumuzun dışına çıkıyoruz kusura bakmayın ama. Mesela? Organik gıda ya da organik gıdanın ne olduğunun da bilinmemesiyle alakalı. Yani çok basit bir örnek verecek olursak yani organik olduğu söylenilerek pazara sürülmüş olan sebze meyvelerin gerçekten organik olduğunu söyleyebilmemiz için zaten yetiştiği toprağın en azından bir 15-20 yıl kadar herhangi bir ekstra dışarıdan müdahaleye maruz kalmamış. Hatta ve hatta çevresindeki toprağın da buna maruz kalmamış olması gerekiyor.
Tabii,
ki buna biz organik ortamda yetişmiş bir ürün diyebilelim.
Karayollarından 1 kilometre içeriye kadar olan alanlardaki tarlalara organik sertifikası verilmiyormuş.
Evet.
Egzoz dumanı vesairesi yüzünden.
Evet.
Türkiye'de kaç tane tarlanın yakınından yöresinden 1 kilometre mesafeden karayolu geçmiyor? Hepsinden geçiyor
yani.
Neredeyse. Yani. Geçmeyeninden de işte dediğimiz onlarca yıl dışarıdan katkıyla gıda üretilmiş, besin üretilmiş yerler.
Aynen öyle.
Peki şimdi o zaman sistemi bozduk, anlaşılan bu. Sistemi
evet.
Düzeltemeyeceğiz de bari en azından erken alarm sistemleri diyelim. Ne yaparsak kendimizi koruruz, erken tedbir alırız, ne yapalım? Check-up var mıdır?
Check-up aslında var. Check-up dediğimiz şey aslında baştan aşağı kalple ilgili tüm testlerin yapılması demek değildir check-up. Maalesef bu durumda günümüzde suistimal edilen başka bir konu. Check-up dediğimiz şey kişinin kendi durumuyla ilgili bir takım risk faktörlerinin sorgulanması Varsa bunlara yönelik bir tedavi programının geliştirilmesi.
Yani kalp check-up'ı diye bir şey yok. 40 yaş üstü erkek hasta check-up'ı diye bir şey yok.
Hayır.
Cem Bey'in şey check-up'ı var. Aynen Cem Bey özel çıkmış.
Aynen
risk
öyle.
Grupları.
Aynen öyle.
Nelere dikkat etmeni, neler sorgulanmalı, ne tetkikler yapmalı?
Buradaki temel olarak kişinin bir kere yaşam tarzı. Nasıl bir hayat sürdüğü, kilolu mu, değil mi? Sigara ya da benzeri başka ürünler, bağımlılık yapıcı maddeler kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Bunlar sorgulanmalı. İkincisi, kişide belirli bir takım hastalıklar var mı? İşte adını saydığımız şeker, tansiyon ya da buna benzer başka durumlar var mı?
Onlara bakalım. Peki.
Bunun haricinde ailesinde bir öykü, bir problem var mı? Bunlara bakılması gerekiyor.
Onun dışında ben işte geldim 50 yaşındayım, orta kilodayım, sigara içmiyorum, tansiyon şeker hastalığım yok, ailemde de kalp dönülen 70 yaşın altında kimse yok. Hı hı. Ben bir taramadan geçmeli miyim?
Siz, herkes için bu geçerli, tabii ki de geçmek gerekir. Burada
ne bakılmalı?
Ne bakılmalı? Lipid profili dediğimiz, yani kolesterol ve onunla eşlenik olan diğer kan yağlarının düzeyi.
Hasbel kadar çok yüksek çıkabilir diyorsunuz yani.
Hasbel kadar çok yüksek çıkabilir. Onun yüksekliği de kendine uygun şartlarda yine tedavi edilmesi gerekir. Yani kolesterolü tarif ettiğimiz şekilde bir hastada yüksek olduğunda direkt en yüksek dozdan bir kolesterol ilacı vermek gerekmeyebilir. Bir takım yaşam tarzı değişiklikleriyle de bunu kontrol altına alabiliriz.
Kolesterolü baktık. Başka?
Kan yağları dedik. Sadece kolesterolle sınırlamayalım. Ve temel olarak şekeri.
Şekere de baktık hocam, onu da koyduk.
Bunlarda sıkıntı yoksa ve kişi de bu sizin saydığınız özelliklere sahipse...
Tepeden tırnağa bir kan tahlili diye bir şey yok.
Hayır,
yani.
Hayır, öyle bir şey söz konusu değil.
Peki hocam, tansiyon ölçelim mi?
Tabii ki de. Yani burada öncelikle tabii ki de detaylı bir muayene, değerlendirme ve öykü.
Peki bu tahlilleri kaç yılda, kaç yaşında başlamalıyız, kaç yılda bir tekrarlamalıyız?
Kabaca 45 yaşından sonra başlamakta fayda var.
Yılda bir mi, iki yılda bir mi?
Yok. Eğer herhangi bir risk
problem
faktörü,
yoksa.
Problem yoksa, yani hasta düşük risk skalasında kalıyorsa, ikişer, üçer yıllık aralıklarla takip etmek yeterlidir.
Tansiyon ölçtürüyoruz, bir muayene oluyoruz. Temel lipid profili baktırıyoruz, kan şekeri baktırıyoruz. EKG çektirecek miyiz? Var mı rutin yeri?
Rutin yeri EKG'nin de yok. Yani bu da toplumda artık bizdeki sağlık
endüstrisi diyelim.
Bundan dolayı işte başta EKG artık en hafifi kalıyor. Mevcut ne kadar tahlil tetkik yapılıyorsa hepsi yapılıyor. Aa, sende
yapmışken
bir şey
yokmuş. Bakalım. Gelmişken bakalım.
Evet, bu çok yanlış bir uygulama.
Ondan sonra işte anjiyografide affedersiniz efor testinde işte 3. dakikada bir negatifte sonra bir anjiyo yapalım.
Bir anjiyo yapalım.
Biraz ST'ler çöküktü, bir daha bir bakalım.
Aynen öyle.
Halbuki bakılmasa hiçbir sıkıntı çıkmayacak.
Hiç sıkıntı çıkmayabilir yani.
Peki onun dışında şimdi benim asıl merak ettiğim bir nokta da şu. Kalp iyi çalışmazsa çevre organları besleyemeyerek onlara ait problemler çıkarabilir.
Evet.
Kalp kendini de besleyemeyebilir.
Evet.
Besleyemediğinde... Ne kadar zamanda problem çıkarabilir bize?
Şöyle diyelim, zaten bu bir kısır döngü. Öncelikle biraz önce saydığımız bu koroner arter hastalıklarına bağlı olarak kalp zaten bir vakit sonra kendi pompa fonksiyonunu kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Kendi kalp dokusu, o saydığımız pompa fonksiyonunu yerine getiren doku yeteri kadar beslenemediği, kan alamadığı için ölmeye başlıyor. Ki buna
peki,
da enfarkt istiyoruz zaten.
Peki kansızlık direkt buna sebep olur mu?
Kansızlık normal direkt, kansızlık direkt buna sebep olabilir. Sadece kalpte değil, vücuttaki tüm organlar da buna sebep olabiliyor. Hmm.
Peki oksijen, yani iyi beslenmeden kasıt sadece oksijen mi, şeker mi?
Eğer kişi...
En çok hangisine ihtiyaç duyar kalp kası?
Oksijen tabii ki de.
Peki yükseklerde yaşayıp yüksek oksijen basıncında kalanlar, yaylada yaşayanlar daha uzun yaşar mı bu mantıkla?
Yok, bunu dememiz de yanlış olur.
Kirli hava çok önemli bir negativite midir?
Bu da çok önemli bir negatifti ama bu da yine kronik dönemde etki gösteren bir faktör olduğu için, yani 10 yıllar içerisinde etkisini gösterecek bir şey olduğu için hemen akut dönemde, erken dönemde buna bağlı olarak bir problem beklemeyiz.
O zaman 60-70-80'li yaşlarda olması gerekenden 5 yıl önce merdiven çıkmakta zorlanma başlar.
Ya 60-70 yaş da aslında çok uzak bir şey. Yani bundan kastettiğimiz bir 10-15 yıl sonrasında. Yani metropollerde yaşayanlar için söylüyorum bunu.
Peki ne olur? Önce bir efor kapasitesinin azalmayla mı başlıyor sıkıntı?
Şöyle diyelim, bu hava kirliliği bahsinden konuşursak, hava kirliliği temel olarak aslında akciğer rahatsızlıklarına daha çok sebep oluyor. Kalpten ziyade, kalp damar hastalıklarından ziyade akciğerle ilgili bir takım rahatsızlıklar sebep olarak kalbe etkiliyor. Yani oradaki hava kirliliğinden kasıt aslında tam olarak kalple alakalı bir durum değil.
Peki kalp ilk sinyalleri nasıl vermeye başlıyor hocam?
İlk sinyalleri nasıl vermeye başlıyor? İşte göğüs ağrısı dediğimiz, en çok karşılaştığımız ve nefes darlığı, kimi zaman çarpıntı ya da halsizlik dediğimiz.
Daha önce yapabildiği işleri yapamamak gibi.
Yapamama gibi. Normalde 2 kat, 3 kat merdiven çıkarken herhangi bir sorunla karşılaşılmazken, bir kat merdivenle artık bu saydığımız problemler ortaya çıkmaya başlıyorsa, bu bir takım şeyler için bizi uyarıcı olmalı.
bu zaman işte o 2-3 yılları beklemeden artık koşa koşa bir kalp doktoruna gideceğiz ama hasta sıfatıyla.
Tabii artık. Bu artık bir semptomatik bir hastadır bu saydığımız şey.
Ama bu gene de iyi. Kronik yıllar içinde gelişen yavaş yavaş bulgu veren
bulgu bir şey. Bir de bunun aynı şekilde yani aniden ortaya çıkan ve büyük oranda da ölümcül olabilen kalp krizleri şeklinde de ortaya çıkabilir.
Aklıma şu geliyor hocam. Hani yaşlı bir teyzemiz 85 yaşında vefat etti. Neden öldü? Kalbi vardı, öldü. Peki, kabul. Bir de bu 20 yaşında top oynarken düşüp ölenler var.
Bunlardaki durum kalp krizinden çok farklı nedenlerden kaynaklanıyor.
Nedir? Doğuştan mı?
Orada kalbin pompa fonksiyonunu yerine getiren o dokunun kendisinin bizzat o hastalığın, o dokunun bir hastalığı. Yani kalp damar sistemindeki hastalıktan kaynaklanmayan başka bir durum. Oradaki problem de tam tersine. Yani oksijenin sunumundaki bir aksaklıktan ya da eksiklikten ziyade sunulan oksijenin mevcut dokuya yetersiz kalması. Yani doku o kadar fazla büyük, o kadar fazla gelişkin ve farklı bozuk bir yapıda ki sunulan besin maddelerini ve oksijeni onun için yeterli olmuyor. Oradaki problem temel olarak aslında bundan ortaya çıkıyor.
Bu yalnız ailelerde bir panik havası oluşturuyor. İşte yazın spor okullarına gidilecek. Spor okulları usulen herkesten bir sağlam raporu istiyor.
İşte buradaki maalesef sistemle ilgili başka bir problem de bu. Bizim de karşımıza bu tarz hastalar geliyor. Yani ya ben işte sporcu lisansı alacağım ya da spor yapacağım ya da işte yazın en çok işte yüzmeye gideceğim. Bana bununla ilgili hemen sağlamdır rapor. Yani aslında böyle bir şey söz konusu değil. Yani spor ve sporla ilişkili bir sağlamdır raporu verebilmek aslında o kadar kolay bir şey değil.
Bir muayeneyle anlaşılır mı?
Bir muayeneyle de anlaşılabileceği gibi bir takım testlerin sonucunda da anlaşılabiliyor. Ama standart olarak sporcu hekimliği zaten ayrı bir ihtisas dalı.
Peki ne yapacağız yani o zaman spor yapmak isteyenleri mutlaka ayrıntılı tetkikten geçirilir mi? Profesyonel manada olanlar tamam mı?
Geçirilmesi
gerekiyor. Amatörler için de bu şart mıdır?
Evet, amatörler için de bu şart.
Yani halı sahada top oynayanlar da senede bir kalbine mi baktırsın diyelim?
Böyle demeyelim de aslında nasıl söyleyeyim, lisans ve ona yönelik olarak değerlendirme daha farklı. Ancak amatör anlamda spor yapanlar için de tam olarak profesyonel sporcular için yapılması gereken tetkikler olmasa da en azından bir takım basic değerlendirilmelerin yapılması gerekiyor.
Temel bir şeyler bakmak lazım. Peki şimdi Cem Hocam, benim anladığım şey şu. Programımızın bu kısmından anladıklarım daha doğrusu. Kalp mükemmel bir organdır. Diğer organlarımız gibi. Öncelikli olarak biz bozmazsak kendi ritminde çalışır. Bütün vücudu bakar besler. Kendini de bakar besler.
Kendini de bakar besler.
Bizim evet. Kalp sağlığımızı koruyup kalbimizin ömrünü uzatmak için yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece kısaltan faktörleri
ortadan kaldırmamız gerekiyor.
Ve bunun için de maalesef kişisel bazda bizim yapabileceğimiz çok da fazla bir şey yok anladığım kadarıyla.
Burada en önemli benim vurgulamak istediğim şey sigara.
Sigaradan kaçınalım. Onu sigara, anladık artık.
Sigara ve fazla kilo dolma. Yani bu iki temel faktörün üzerine durulduğu takdirde büyük oranda kalp damar rahatsızlıklarından korunmuş olacaktır. Yani kişi sigara kullanmıyorsa ve kilosu da boyuna uygun bir düzeydeyse alan dizine bir sıkıntı çıkmayacak.
Çıkmayacak. İkinci olarak da benim hani belki vermemiz gereken mesaj şu. Check-up yapılırken, kontrolden geçilirken ezbere bir tahlil kağıdından tikler atılarak, işaretler konularak tahlil yapılmamalı.
Yapılmamalı, evet.
Mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmeli. Belki bunun bir dahiliyeci olması daha bile uygun.
Evet.
Kardiyologdan
evet,
da ziyade.
Çok doğru söylediniz.
Bakacak ama abartmayacağız kesinlikle.
Evet.
Rutinde yapılacaksa kolesterol ve diğer lipitler bakılsın. Hı-hı. Kan şekeri bakılsın. Düzgün bir muayene yapılsın. Bir tansiyon ölçülsün. Buradan sonrası hekim talebi varsa yapılsın.
Kesinlikle.
Peki. Cem Hocam teşekkür ediyoruz.
Ben
Kalbin
teşekkür
Sesi
ederim.
Erkam Radyo'da kalbin sesini duyurmaya çalıştık. Kalbinize böyle feryat ediyor diyelim. Daha sonra tekrar misafir etmek isteriz inşallah.
İnşallah. Size.